Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle. Dinleyicimiz diyor ki, ben Türk Hava Yolları'nda bir ulaşım biriminde çalışıyorum. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yolcuları muhtelif otellere getirtip götürüyorum. Yahudi, Hristiyan, Müslüman ayırt etmeksizin parasını kendi cebimden verip aldığım su ikramında bulunuyorum. Ücret almıyorum. Bunu sadece sevap kazanmak için yapıyorum. Cebrail aleyhisselam dünyaya insan olarak inse yapacağı 10 şeyden birinin su dağıtırım diye söylemiş. Bundan çok etkilendim. Bir yıldır bunu yapıyorum. Sevap kazanıyor muyum? Cevaplarsanız sevinirim. Teşekkürler. Hayırlı günler diliyor hocam.
Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz her canlıya yapılan iyiliğin bir sevabının olduğunu bizlere beyan ediyor. Hatta kuşlara, hayvanlara, mahlukata yapılan su ikramının, efendim verilen yiyeceğin, iyiliğin elbette bir sevabı, bir Allah katında karşılığı olacaktır. Burada sevapların belirleyici olmasında en önemli unsur niyet unsurudur. Siz yaptığınız iyiliği Allah rızası için yaptıktan sonra Cenab-ı Allah onun elbette ecrini zayi etmeyecektir. Fakat muhterem Osman Nuri Topbaş hocamızın güzel bir sözü var. Pınar başında su ikram etmek herkesin yapabileceği bir iştir. Dolayısıyla ihtiyacı olmayan veya ihtiyacını kendisinin rahatlıkla görebileceği kimselere yapılan ikramla ihtiyacını görmekten aciz olan, zorlanan kimselere yapılacak olan ikram aynı olmayacaktır. Çölde bir bardak su ikram etmekle pınar başında bir bardak su ikram etmek aynı olmayacaktır. Binaenaleyh insan yaptığı iyiliğin de en yüksek faydayı temin edecek şekilde yapmaya çalışması gerekir. Buradan da anlaşılır ki asıl ihtiyaç sahiplerini, efendim, yardıma, iyiliğe muhtaç olan kimseleri bulup onlara yardım etmeye gayret etmek lazım. Ama bu demek değil ki önümüze gelmiş olan, efendim, yolculuk bazı sözlerde de ifade edildiği gibi bir tür azaptır deniyor. Seferu kıt'atun minel azab. Sefer, yolculuk, insanın alıştığı yerleri bırakması, alışkanlıklarını terk etmesi bir yönüyle insanın başını döndürüyor. Efendim, istediği zaman istediği şeye ulaşmakta zorlanabiliyor. Özellikle de işte yaşlı insanların su ihtiyaçlarını karşılamak, gelirken giderken bir bardak su ikram etmek elbette bu yönüyle önemli bir sevap kapısıdır. Nitekim Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir misal veriyor. Vatandaşın bir tanesi bir yerde konaklamak için devesini bağlayacak bir kazık yere çakıyor. Ayrılacağı zaman da diyor ki bir başka Müslüman da insan da gelir buradan istifade eder. O kazığı sökmüyor. Oradan geçen bir başka yolcu kazığa ayağı takılınca bu sefer dönüyor ve buradaki diyor bir Müslüman geçerken ayağı kazığa takılıp zarar görebilir. Bundan dolayı ben bunu sökeyim diyor. Hazreti Peygamber Efendimiz her iki kimsenin de sevap aldığını söylüyor. Çünkü her ikisi de yüce bir maksat için, yani değerli bir iş için emeğini sarf etmiş oluyor. Cenab-ı Allah yaptığımız iyilikleri rızasına uygun yapabilmeyi hepimize nasip eylesin.
Amin hocam. Değerli hocam, diğer soruya geçecek olursak şöyle diyor. Muhterem hocam, ben devlet memuruyum. Çalıştığımız yerde iki kişi çalışıyoruz ama tek bir cihaz, var ve aynı anda iki kişi çalışamıyor. Biz de mesai saatlerini bölüyoruz. Bu sebepten bazen geç gidiyoruz. İş yerinde bulunsak bile bir kişi çalışıyor, diğeri odada bireysel takılıyor. İşte bu sebepten gitmek boş da otursak maaşıma haram bulaştırır mı?
Şimdi bu mesele önemli bir mesele. Bir kişinin mesaisi eğer sabah 8 akşam 5 şeklinde düzenlenmişse o kişinin mesai saatlerinde istenilen yerde bulunması gerekir. İş olduğu zaman işiyle meşgul olur. İş olmadığı zaman da işinin tertibiyle, düzeniyle iştigal etmiş olur. Eğer bir cihazın çalıştırılması için iki kişinin istihdam edilmesi gerekiyorsa oraya iki kişi istihdam kadrosu açılmıştır. Mamafi birinin insani bir ihtiyacı olabilir, oradan ayrılması gerekebilir, yorulabilir, şu olabilir, bu olabilir. Binaenaleyh ikincisi yedekte iş yapmak üzere, vazifeyi deruhte etmek üzere orada bulunuyor demektir. Eğer orada bir kadro fazlası varsa o zaman bunu usulüne uygun olarak yetkililere, ilgili birimlere iletmek gerekir. Ama bir yerden mesaili maaş alıp da orada bulunmamak mesaiye, emanete ihanet etmek demek olur. Fakat öğretmen gibi eğer saatli bir yerde bulunuyorsa, efendim 30 saat haftada ders yükümlülüğü var, onun haricinde dersine hazırlanması lazım veya akademik hayatta kendini geliştirmesi lazım. Bu tür hizmetlerde asıl olan o derslerin boş geçmemesi, dolu geçmesidir. Ve ilgili hocalarımızın, öğretmenlerimizin de kendilerini yetiştirmek üzere mesai haricinde bir gayretin içerisinde, bir meşguliyetin içerisinde olmalarıdır. Eğer bu şekilde ya bu fabrikada 50 kişi var, biz 30 kişi çalışıp da aynı işi üretebiliyoruz, dolayısıyla 20'şer kişi kendi kendimize izin verelim türünden bir mantık yürütülecek olursa bu sıkıntı doğurur. Kazancımızın helalliğine de bir leke getirmiş olur. Binaenaleyh eğer bir iş sözleşmesiyle bir iş deruhte etmişsek onun gereğini yapmamız gerekir. Aksi halde veballe karşı karşıya kalırız. Burada genelde bu tür hizmetlerde o hizmet süresi içerisinde, iş süresi içerisinde belli bir mekanda işçinin, çalışanın, memurun, iş görenin hazır olması, bulunması arzulanmaktadır. 7-24 iş yerinde bulunduğu sürece fiilen iş yapması gerekmez. Orada bulunmasına karşılık ücret alıyordur. Binaenaleyh bunu ihmal etmeden yerine getirmek gerekir.
Evet, değerli hocam, yine işle ilgili bir soru var. Şöyle soruluyor: torpille işe girenin aldığı maaş helal midir? Haramsa eğer, diyor dinleyicimiz, açıkça ayet, hadis var mıdır haram diyen?
Şimdi torpil dediğiniz şeyin ne olduğuna bakmak lazım. Eğer siz torpili haksız bir eylem olarak görüyorsanız, ki haksız eylemin Kur'an'daki kavramsal karşılığı zulümdür. Yani bir kimsenin hakkı olmayan bir şeyi alması, hakkı olmayan bir yerde çalışması, zulmetmesi anlamına gelir ki Kur'an-ı Kerim'de zulmün asla kabul görmeyeceği müteaddit ayeti kerimelerde ifade edilir. En net ayeti kerime فَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا zulmedenlere meyletmeyiniz, zulme meyletmeyiniz ifadesidir. Yani zulmü yapmaktan da öte ona yaklaşmak bile yasaklanmıştır. Allah zalimleri sevmez, Allah zulme rıza göstermez halinde birçok ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'de bulunmaktadır. Binaenaleyh buradaki temel mesele, torpil denilen şeydeki temel mesele, ana değerlendirilmesi gereken mevzu, söz gelimi bir işe alım ilamı var. İlana çıkmışlar ve burada belli bir iş için aranan kriterler ifade ediliyor. Eğer bu kriterleri taşımadığı halde bir kimse hatır ve gönül icabı naehil olduğu, hak etmediği bir işe getiriliyorsa burada bir haksızlık var demektir. Binaenaleyh böyle bir haksızlık zulüm olarak değerlendirilir ve zulüm de Cenab-ı Allah'ın sevmediği, kullarına rıza göstermediği bir şeydir. Ama bir işin tanımı yapılıyor, şartlar ortaya konuluyor ve bir kimse de o şartları taşıyor. Onunla ilgili müktesebata sahip. Binaenaleyh 2-3 kişi o işe müracaat ediyorlar. Bu 2-3 kişi içerisinde birinin referansı öne çıkıyor. Aslında hepsi şartları taşıyan kimseler. Bununla ilgili referans mahiyetinde bir takdim olmuşsa burada şunu söyleyebiliriz. İnsan bildiği, tanıdığı, tezkiye edilen, refere edilen bir kimse ile çalışmayı daha kendisi açısından rahat görebilir. Böyle bir meseleyi de torpil olarak değerlendirmemek gerekir. Nitekim önemli vazifelerde, görevlerde genelde referans mektupları istenilir. Yani insanların daha önce çalıştıkları kurumlar onların iş yapma kabiliyetleri ile ilgili referans olmaktadırlar. Binaenaleyh biz maalesef toplumsal adaleti temin etme becerisini gösteremeyince matematiksel bir takım kriterlerle adaleti temin edeceğimizi düşünüyoruz. Söz gelimi bir yere öğretmen alınacak. İşte diyoruz ki matematikten, fenden, biyolojiden, fizikten 100 puan getireni biz buraya öğretmen olarak alacağız. Evet, adam matematiği, fiziği, biyolojisi çok mükemmel olabiliyor. Fakat öğretmenlik nosyonu yok. Yani iki kelimeyi bir araya getirip konuşamıyor veya ahlaki zaafları var. Öğrencilere rol model olacağına, onları iyiye, güzele, hayra teşvik edeceğine bakıyorsunuz bir takım ahlaki problemleri var. Ama burada objektif ilkeler ve kriterler ileri sürüldüğünde işler bozulabiliyor. Maalesef bugünkü en büyük problemimiz bu. Biz tamamen...
Esasında hocam baktığınızda bu söylediğiniz şeyler de bir nevi esasında yani objektif kriterlere girmesi gereken şeyler. Yani.
Evet, ama işte maalesef insana güvenimiz zayıfladığı için kimse kimseye güvenmiyor. Dolayısıyla tamamen test usulü. Eğer adam olur ya şansı yaver gitti yazı tura atarak 100 suallik testi başarıyla tamamlamışsa o vazifeye namzat haline geliyor. Oysa burada farklı kriterlerin olması lazım. Bu kriterlerin başında da çalıştığı yerlerdeki referanslar olmalı. Özellikle de öğretmenlik gibi hassas bir mevzuda tamamen akademik başarıya odaklı bir tercihte bulunulması maalesef bugünkü problemleri ortaya çıkartmaktadır. Oysa öğrencilerimize rol model olabilecek, onları yürüklendirecek, onları milli manevi değerlerle yetiştirebilecek olan kimselere öncelik verilmesi gerekir. Nihayetinde bakıyorsunuz bugün adam hiç alakasız bir meslek icra edecek ama bir genel sınava tabi tutuluyor. İşte İngiliz müstemlekecileri anlatılana göre Hindistan'da bunu yapmışlar. Algoritma cetvelinin ezberlenmesini şart olarak ileri sürmüşler. Bu cetveli ezberleyene kadar zaten adamın bütün sosyal birikimi yok olup gitmekte. Binaenaleyh bu tür alakasız testlerle adına objektivite denilen bir kriter düzenlemesiyle seçim yapmakta ayrı bir problem teşkil etmekte. Bundan dolayı hakkaniyete dayalı, tecrübeye dayalı ve maalesef bugün bir takım memuriyetler, bir takım vazifeler, işler işe girdikten sonra tamamen insanların kendilerini saldığı bir ortama dönüşüyor. Devlete bir kere kapağı atan bir kimse oradan ölünceye kadar veya kendi isteğiyle istifa edinceye kadar veya artık işte devlet belli bir yaştan sonra çalışmayı, memur olarak istihdamı yasakladığı için o yaşa gelinceye kadar orada ehil olmuş, olmamış, işe yaramış, yaramamış çalışmaya devam ediyor. Bundan dolayı bu meselelerde hassas olunması lazım geliyor ve mutlak surette devlette çalışanların, özel sektörde çalışanlar gibi verimliliği artırıcı unsurlarla çalışma performanslarının artması gerekiyor.
Evet. Değerli hocam, dinleyicimiz şöyle diyor. Selamlar hocam. İki defa kürtaj yaptırdım ve bundan sonra büyük pişmanlık duydum. Ben böyle günah olacağını bilmiyordum. Her gün ağlıyorum, dua ediyorum. Tövbe dışında vermem gereken bir para var mı? Çünkü 200 gram altın mümkün değil, ödeyemem diyor.
Yani altın mı ödemesini söylemiştir?
Yazısı böyle hocam.
Mümkün değil, ödeyemem. Allah yardımcısı olsun. Tabii insan canının bedeli 2 milyon gram altın bile olmaz. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın hayat verdiği, ruh verdiği bir cenine, bir embriyoya müdahale, onun işte anne karnında olması, görünmüyor olması, henüz dünyaya çıkmamış olması gerekçe gösterilerek efendim canice katledilmesi hiçbir şekilde bedeli ödenebilecek bir şey değil. Şimdi zaman zaman görüyoruz, merhametsiz, vahşi bir takım yaratıklar çocuklara, bebeklere zulmediyorlar. Yine bugünlerde öyle medyada dolaşan görüntüler var. Bunu çok iğrenç olarak görüyoruz. Ama biz görmüyoruz diye anne karnındaki çocuğun, embriyonun, ceninin ölü kabul edilmesi de ayrı bir saçmalık, vahşilik. Müdahale edilmese o çocuk da bir birey olarak, insan olarak dünyaya gelecek. Bundan dolayı efendim ben böyle bir cinayet işledim, böyle bir vahşilik yaptım ama şimdi de para verecek imkanım yok, ne yapayım? Öncelikle böyle bir vahşete bulaşmamak lazım. Böyle bir cinnetin içerisinde olmamak lazım. Cenab-ı Allah her yarattığı canlının rızkını tekefül etmiştir. Her ne sebeple olursa olsun, çok özel istisnai durumlar haricinde anne karnındaki cenine müdahale etmek asla olabilecek bir şey değildir. Ma mafi bu müdahaleyi hariçten biri yaparsa, yani bir adam gelir işte bir hamile kadına tekme atar, merdivenden iter, korkutur veya bir şey olur, böylelikle çocuğunu düşürmesine sebep olursa, o zaman gurre denilen efendim işte kardeşimizin herhalde söylemeye çalıştığı 200 gram veya benzeri miktarda bir kefaret ödemesi, bir diyet ödemesi gerekir. Bunu ben ödeyemiyorum demekle kurtulamaz. Yani hariçten biri böyle bir şeyi yapsam, gelse sizin birinize efendim arabasına çarptı, çarptım ama kusura bakma ben zararı ödeyemiyorum, onun yerine tövbe edeyim, istiğfar edeyim, olur mu? Olmaz. Yani ama iş, bu cinayet anne tarafından işlendiğinde alacaklı ve verecekli olan kişi aynı olduğundan dolayı İslam hukuku burada annenin yapması gereken şeyin pişman olmak olduğu, nedamet getirmek, gözyaşı akıtmak olduğunu beyan ederler. Dolayısıyla bu soruyu soran vatandaşın da yapması gereken tövbe etmektir. Yaptığından pişmanlık duymaktır. Ama bunun yanında bir maddi diyet ödemesi gerekmiyor. Çünkü çocuk kendi çocuğuydu ve kendi çocuğuna karşı böyle bir vahşeti işledi. Allah muhafaza eylesin. Ama kendini affettirecek türlü vesilelere efendim başvurup nedamet gösterip istiğfar etmesi gerekir.
Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam şöyle sormuş dinleyicimiz. Oruçluyken burundan çektiğim su ağzımdan geldi ama boğazımdan aşağıya kaçmadı. Bundan dolayı yine de orucumu kaza etmem gerekiyor mu?
Şimdi tabii genzine kaçmış olması demek boğazından aşağıya da kaçtığı anlamına geliyor. Dolayısıyla bunu gününe gün kaza etmesi gerekiyor bu kardeşimizin. Bu tür şeylerde orucun kaza ediliyor olması o tuttuğumuz günü anlamsız kılmıyor, sevapsız kılmıyor. Söz gelimi oruç tutarken hata ile yani bir dikkatsizlik neticesi abdest alırken boğazımızdan aşağıya su geçmiş olsun. İşte ister ağzımıza su verirken ister burnumuza su verirken orada o orucu tekrar kaza etmemiz gerekiyor. Peki ben boşuna mı tuttum bu orucu? Yani iki gün tutup da bir gün sevabımı alacağım? Hayır. Öbür gününde yani teknik olarak bozulmuş olan orucumuzun da sevabını alacağız. Onu kaza ettiğimiz günün de sevabını alacağız. Burada şöyle bir yanlış düşüncenin içerisine de girmemesi lazım Müslümanın. Yani ben boş boşuna mı sabahtan akşama kadar aç durdum? Teknik bir hata sebebiyle mi bu orucum sayılmayacak? Sayılmayacak değil. O kendi kategorisinde sayılır ama bir zedelenme söz konusu olduğu için tas tamam olarak tekrar tutulması gerekir. Bu yönüyle de mümkün mertebe bu tür kaza ihtimali olan oruçları kaza etmeyi de ihmal etmememiz lazımdır.
Evet hocam. Selamünaleyküm diyor başka bir dinleyicimiz. Kendime bir dükkan kiralamak istedim ve dedim ki eğer bu dükkan bana verilirse kurban keseceğim diye adak adadım. Dükkanın bana verileceği söylendi ama kira konusunda anlaşamadık, bize pahalı geldi. Bundan dolayı o yüksek fiyata kiralamaktan vazgeçtik ve daha düşük kira fiyatı teklifimiz reddedildi. Bundan dolayı acaba adak kurbanı kesmem gerekiyor mu? Çünkü bize dükkan verildi ama kirayı düşüremedik, vazgeçtik.
Şimdi tabii bu dükkanı kiralarsam, kiralayabilirsem ifadesi o dükkanın kiralanması durumunda tahakkuk edecek olan bir şeydir. Elbette burada söz konusu adaktan kaçmak için bedeli 10 bin lira olan bir yere 3 bin lira, 5 bin lira teklif ederek orayı kiralamaktan vazgeçmek gibi bir durum söz konusu olursa o zaman bu adağın yerine getirilmesi gerekir. Ama bir yerin raiç bedeli 10 ile 20 arasındaydı. Siz işte 15 verdiniz de adam 22'de ısrar etti. Bundan sebep de tutamadınız orayı. Binaenaleyh sizin orayı tutamamanız fiilen kiracı olarak içerisinde bulunamamış olmanız durumunda adağın şartı gerçekleşmemiş demektir. Bundan dolayı da adağın yerine getirilmesi vacip olmuş olmaz. Ama tekrar özetlememiz gerekirse işte A dükkanını kiraya tutabilirsem bir kurban keseceğim demiş. Sahibi de mal sahibi de tabii tutabilirsiniz niye tutamazsınız demiş. 10 bin liralık yere 20 bin lira istemiş. Bundan dolayı tutamamışsa burada dükkanı kiraya tutmuş sayılmaz. Ama eğer oranın hakkı 20 bin lira idi, adam da 20 bin liraya vermiş, buna rağmen ya şimdi burayı tutarsak bir de adak bedeli ödememiz lazım diye hiç olmayacak bir şekilde efendim pazarlık payının haricinde yani 20 bin lira denilen yere 19 bin lira diyebilirsiniz, 18 bin lira diyebilirsiniz ama tutar da 10 bin lira derseniz o zaman tutmamak sizden kaynaklı bir hadise haline gelir. Bu durumda tekrar adağınızı yerine getirmeniz beklenir.
Selamünaleyküm diyor bir dinleyicimiz. Hayızlı birinin kalabalık bir ortamdayken utandığı ve yersiz ima ve şakalardan kaçınmak maksadıyla namaz kılıyormuş gibi yapması günah mıdır?
Şimdi namaz kılıyormuş gibi yapmak tabii ifadesi kapalı bir ifade ama şunu bilmek gerekiyor. Kadınlar arasında adetli olan bir kadının namaz kılmayacağının biliniyor olması lazım. Ama bugün işte bir takım sözüm ona çağdaşlık kisvesine bürünmüş kimseler bu tür arızaların namaza mani olmadığını düşünerek efendim namazı her halükarda kılması lazım diye zorbalarlarsa birilerini buna karşı durmak lazım. Ama şöyle de bir şey söz konusu Basri Hocam. Eskilerde ben hatırlıyorum mesela bir hocamız babasının namaz hassasiyetinden bahsederken sabah namazına bizi cemaate kaldırır, cemaat halinde namaz kılardık diyor. Herkes namaza kalkardı. Ablalarımdan, kız kardeşlerimden namaz kılan kılmayan herkes namaza kalkardı. Efendim onlar arkada otururlar, tesbih çekerlerdi. Namaz kılmazlardı çünkü kılmalarına imkan yoktu. Ama babalarına, baba bize dokunma biz namaz kılmıyoruz demezlerdi, denmezdi, utanılırdı. Bu tür şeyler bizim örfümüzde, irfanımızda, geleneğimizde, göreneğimizde bazı şeyler gizli olarak yaşanır. Efendim yine mesela hamile olan kadınlar hamileliklerini mümkün mertebe gizlemeye çalışırlardı. Şimdi tabii türlü türlü şeyler çıktı. Bakıyorsunuz caminin içerisinde bilmem ne partileri düzenleniyor. İş çığırından çıkmış bir duruma geldi. Tabii Cenab-ı Allah içimizdeki bebeklerin, ihtiyarların yüzü suyu hürmetine bizlere merhametiyle muamele ediyor. Ama bu azgınlıklar, taşkınlıklar gazabı ilahiyeyi çeker mi? Allah muhafaza etsin, çekebilir. Bundan dolayı da istiğfar etmek lazım, pişmanlığı arz etmek lazım. Eğer böyle bir durumda kadıncağız işte seccadede oturmak namaz kılıyormuş iması verebilir. Binaenaleyh işte hadi namaza kızlar denildiğinde ben namaz kılmıyorum diye söz söylemiyor da hareketleniyor. İşte efendim abdeste gidiyormuş gibi yapıyor. Dolayısıyla namaz kılmadığını ilan etmiyor ise bunda bir sakınca yok. Belki olması gereken bir tavırdır bu. Ama kendi hemcinsleriyle beraberken dolayısıyla onlara derdini anlatma sıkıntısı yokken böyle bir tavrın içerisinde olmak doğru bir şey değil. Çünkü çocuklarımızın, evlatlarımızın, özellikle de kızlarımızın bu tür hassasiyeti çevrelerindeki işte hanım ablalarından, annelerinden, büyüklerinden görmeleri gerekiyor. Ama işte erkeklerin de olduğu, efendim saygın yaşlıların da olduğu bir ortamda hayda namaza denildiğinde hiç hareket etmeden orada sen niye kalkmıyorsun evladım? E işte ben özürlüyüm demekten hakikaten bir hanım kardeşimiz sıkılabilir. Edebine bunu uygun görmeyebilir ki öyle olması lazım. O zaman yan tarafa çekilir, kenara çekilir. Dolayısıyla sanki namaz kılmadığı periyotta değilmiş gibi davranabilir. Böyle yapmasında da sakınca olmadığı gibi aksine doğru bir davranışın içerisinde olmuş olur.
Başka bir dinleyicimiz selam verdikten sonra diyor, namazımı kılıyorum ama içim çok ama çok daralıyor. Rabbime daha çok bağlanmak istiyorum. Rızasını, sevgisini kazanmak istiyorum. Aynı şekilde Efendimiz Aleyhisselam'ın sevgisini de daha güzel ibadet etmek, farzların yanında nafileleri de yapmak istiyorum ama bocalıyorum. Sanki Rabbimin sevgisini kazanmamış gibi, rızasını alamamış gibi hissediyorum. İçim çok daralıyor ve bunalıyorum. Aklım çok allak bullak, ne düşeceğimi şaşırdım. Ne yapmam gerekiyor diyor.
Şimdi tabii bu uzun uzadıya bir hikaye ama biz ibadetlerimizi, Cenab-ı Allah'a olan kulluğumuzu, namazımızı Cenab-ı Allah'ın bize emri olduğu için yerine getiriyoruz. Diğer taraftan baktığımızda da Basri Hocam, Cenab-ı Allah'ın sayısız nimetlerinin karşısında bizim işte yarım yamalak, yani zar zor kıldığımız bir namaz var. Onunla Allah'a kulluk yaptığımızı iddia etmemiz, sözünü etmemiz işte böyle yakışık alan bir durum değil. Hani aklıma şu geldi, Nasrettin Hoca'ya Allah rahmet eylesin. Yani. Bir adam geliyor diyor ki evimiz diyor çok dar diyor. Ya rahat edemiyoruz diyor. Sen diyor eve diyor tavukları da al diyor. Bir hafta sonra nasıl rahatladınız mı diyor. Ne rahatlaması diyor. Daha beter olduk diyor. E diyor o zaman birkaç tane de koyun al diyor evin içerisine. Ondan sonra işte malum hikaye en sonunda adamcağız artık öldük nefes alamıyoruz deyince şimdi diyor onları çıkart diyor. Çıkarttıktan sonra geliyor diyor ki nasıl diyor oh elhamdülillah diyor evimiz diyor çok genişledi diyor. Dolayısıyla insanoğlu genişledikçe genişlemeye müsait bir yapıda. Efendim 2+1 dairede oturan biri 3+1 dairem olsun diyor. 8+2 dairede oturan biri müstakil bir evim olsun diyor. Müstakil evim olan efendim denize nazır olsun diyor. Denize nazır olan müstakil bir adam olsun diyor. Nihayetinde sonu gelmeyen isteklerin içerisinde bulunuyoruz. Binaenaleyh baktığımızda da kardeşimiz işte bir namaz kılıyor. Bu namazla beraber psikolojisinin düzelmesini, Cenab-ı Allah'ın sevdiği bir kul olduğunu hissetmeyi murad ediyor. Oysa yahu bir dakika nefes alamasa bir insan, hani Sultan Süleyman'ın bir sözü var, diyor ki halk içinde muteber bir nesne yok, devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyor. Yani bütün malını, mülkünü 24 milyon metrekareyi mütecaviz olan imparatorluğunu bir sağlam, sağlıklı nefes alabilmek için feda etmeye hazır. Binaenaleyh bizim Cenab-ı Allah'ın nimetleri karşısında efendim yarım yamalak bir kulluk vazifemizi yapıyor olmamızın neticesi olarak bize hemen dünyada böyle mükafatlar verilmesini, namazımı kılayım öyle bir huzur hali beni kaplasın ki işte efendim Allah'ın beni sevdiğini hissedeyim, ben Allah'ımı sevdiğimi hissedeyim türünden hemen böyle peşin mükafat vermek çok hazırcılık olur. Çok hazırcılık olur. Bir defa o kıldığımız namaz, namaz değil. O aldığımız abdest, abdest değil. O taharet, taharet değil. Daha sayılacak çok şey var. Buna rağmen Cenab-ı Allah bizi kul olarak huzuruna alıyor. Seccademizi seriyoruz, huzura çıkıyoruz. Huzura alınmış olmamız, yani suratımıza bir tokatın çarpılmamış olması büyük bir lütuf, büyük bir nimet. Kaldı ki mutlu olmanın yolu ekstra bir şeyler yapmaktan geçiyor. Ya namazı kılacaksın zaten. Namazı efendim namazı kılayım, tad alayım diye baklava niyetine yemiyoruz biz. Yani namaz bizim sorumluluğumuz, görevimiz. Yani bir insan vergisini verirken ya ben bu vergiyi veriyorum ama bu vergiyi vermenin tadına, lezzetine ulaşamıyorum. Tadına, lezzetine ulaşırsın biraz düşünsen. O verdiğin vergiler sayesinde memleketinde güven içerisinde yaşıyorsun, huzur içerisinde yaşıyorsun. Ama kaçımız bunu idrak edebiliyor? Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Ya Resulallah diyorlar, insanların en mutlusu kim? En bahtiyarı, en halinden razı olanı kim? Efendimiz de diyor ki, kim insanların mutluluğu için çalışırsa diyor, o en mutlu insandır diyor. Yani böyle mutlu olmak, efendim Rabbimin beni sevdiğini hissetmek istiyorum diyen bir kimse, Allah'ın kendisine verdiğini ihtiyaç sahipleriyle paylaşabiliyorsa, fakirlerin sofralarına oturup onlara yardım edebiliyorsa, çaresiz, dermansız kimselerin çaresi ve dermanı olabilmek için uğraşıyor, gayret ediyorsa, Allah bu kimseyi mutlu eder. Çünkü çok basit formül. Formül diyor ki, yaptığın şeyin karşılığını alırsın. Mutlu edersen, mutlu olursun. Mutsuz edersen, mutsuz olursun. Namaz kılarsan mutlu olursun diye bir şey yok. Namazı kılacaksın yani. Namaz senin Cenab-ı Allah'a karşı vazifen ve o vazifenin karşılığında da hiç karşılık olmayacak kadar büyük nimetlerle donatılmışsın. Hangi bir nimetini, göz mü, kulak mı, el mi, ayak mı, lisan mı, hangi bir nimetten bahsedelim? Nefesi alıyorsun, veriyorsun, yiyorsun, içiyorsun, namütenahi nimetler içerisindesin. 24 saat non-stop nefes alıyorsun. Nefes aldığımızın farkında bile değiliz. Ya yani şunun şurasında günde bir yarım saat Allah'a bir ibadet, kulluk yapacağız. Onun da ekstra mükafatını bekliyoruz. Dolayısıyla burada bu kardeşimiz mutlu olmak istiyorsa, hayatına renk katmak istiyorsa, Allah'ın kullarından ihtiyaç sahibi olanların yüzünü güldürmeye baksın, onların gönüllerine mutluluk, saadet koymaya baksın, o zaman mutlu olacağını hissedecek. Hatta Kanada'da bir araştırma yapmışlar Basri Hocam. En mutlu insanlar kim? En mutlu meslekler hangi meslekler diye hayır kuruluşlarında çalışan gönüllülerin en mutlu insan olduğu görülmüş. Yani bir çocuğa yardım ediyorsun, onun yüzündeki gülümseme insanın ruhuna aksediyor. Dolayısıyla mutlu etme cihetine gitmek lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah katındaki en makbul amel bir Müslümanın, müminin gönlüne surur koymak, mutluluk koymaktır diyor. Bununla mutluluğu elde edebiliriz. Allahu alem.
Evet. Başka bir dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Müslüman yani din-i İslam olarak ölündüğü zaman berzah aleminde anne ve babamızı görüp dünyada yaşadığımız gibi onlarla beraber yaşayabilecek miyiz? Annem ve babam beni hatırlayıp yeniden sevebilecekler mi? Bu sorularıma cevap verin lütfen. Düşündükçe gözlerimden yaşlar dökülüyor, uykularım kaçıyor. Sizden tek bir isteğim var. Bana sorularımın cevabını anlaşılır bir şekilde anlatırsanız çok memnun olurum. Allah razı olsun diyor değerli hocam.
Biz anlaşılır şekilde anlatalım da yani anlayıp anlamamak tabii değerli kardeşimize kalmış bir mesele. Şimdi dünyadayken dünya gözüyle annemizin babamızın duasını almaya bakmak lazım. Annemizin babamızın hayır duasını almaya gayret etmek lazım. Onlara ihsan ile davranmayı, onları kırmayacak, incitmeyecek şekilde davranmayı Cenab-ı Allah bizlere emrediyor. Öldükten sonra şöyle olur mu, böyle olur mu? Henüz oraya gidip de geri gelen kimse yok. Yani ne olduğunu, ne bittiğini oradan buraya gelmiş birine sorabilme imkanına sahip değiliz. Binaenaleyh orada ne olup biteceğini çok da fazla kurcalamak doğru bir şey değil. Bize düşen bu dünya hayatında annemiz babamız hayatta ise onların hayır dualarını almak, onların gönüllerini hoş tutmak, onların rızalarını kazanabilmektir. Eğer ana babamız ahirete irtihal etmişlerse o zaman onların arkasından hayır hasanat yapmaktır. Efendim onlara öldüklerinden sonra da hayırlı bir evlat olmaya çalışmaktır. Yoksa ben ölünce işte annemle babamla berzah aleminde buluşacağım. Orada dünyada yarım kalmış olan hesaplarımızı göreceğiz. Türünden şeyler boş adam işleri, avare insan işleri. Ne yapacaksın? Hadi anneni babanı berzah aleminde buldun. Ne yapacaksın? Yani ahiret alemi ölümden sonra artık imtihanın sonlandığı bir alem. O alemde bir şey yapıp da bir şey kazanmak imkanı yok. Yani anneni babanı bulduğun, dünyada annenin babanın duasını alamadınsa, orada annemi babamı buldum berzakta, eksiklerimi telafi ederim. Yok öyle bir şey. O gün herkes birbirinden kaçıyor. Öldükten sonra bitti bu işler. Ölene kadar duasını almak lazım. Biz ölene kadar da anamıza babamıza hayırlı evlat olarak bir hayat sürebiliyorsak, o onların işine yarayacaktır. Nasıl? Mesela Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki, annenin babanın diyor dostunu, arkadaşını ziyaret edersin, onlara iyilik yaparsın. Onlar seni gördüklerinde, rahmetlinin evladı gelmiş derler. Bu annen baban için yapacağın bir iyilik olur. Hayır hasanat yaparsın, efendim dua edersin, Allah'ım anamı babamı affet dersin. Onların kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe haline getir dersin. Fakir fukaraya sadaka verirsin. Efendim gidersin bir yerde suyu olmayan bir yerde bir kuyu açarsın. Annenin babanın ruhuna bir sadakayı cariye bırakırsın. Bunların faydası var. Sen bu tür şeyleri yapma. Hocam ne olur bana söyle, ben berzahta anamı babamı bulacak mıyım? Bulacaksın. Bulacaksın, göreceksin. Ama bulmanın sana hiçbir faydası olmayacak. Bulmayı bırak. Mümkünse eğer annenle babanla dünyadaki hukukunu güzel kuramamışsan kaçacaksın, kaçacak yer arayacaksın. Çünkü Cenab-ı Allah يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ diyor. O gün insan kardeşinden kaçacak, anasından kaçacak, babasından kaçacak, karısından kaçacak, kocasından kaçacak. Yani kimse kimseyle görüşmek istemeyecek, herkes kendi derdinde. Dünyada eğer insan kendisini ahirette kurtulabilecek bir imana, ameli salihe sahip değilse, bütün sülalesini, yedi ceddini bir arada görse hiçbir faydası yok. Görsen ne yapacaksın? Onların sana bir faydası yok, senin onlara bir faydan yok. Hani dünyada annen etrafında dolaşıyordu, seni koruyordu, kolluyordu. E kusura bakma, öbür tarafta cehennem var. Yani kimse ben cehenneme gireyim de çocuğum cennete girsin demez. Onun için bu tür lüzumsuz, boş şeylerle meşgul olmak yerine ben annem babam için ne yapabilirim? Onların hayır duasını alamadım. Bari onlar ahirete irtihal ettikten sonra onlar için hayır hasanatta bulunayım, iyilik yapayım diye düşünmesi lazım gelir kardeşimizin. Vesselam.
Amin hocam. Evet. Değerli hocam, bugünlük son bir soru şöyle size soralım. Hocam diyor, ben iyi ve vicdanlı bir insan değildim ve değilim. Bundan da rahatsız olmuyordum. Allah'a çok şükür olmaya başladım ama bu rahatsızlık hissi gider diye çok korkuyorum. Bu hissi korumak için ve iyi ve vicdanlı birisi olmak için ne yapmalıyım?
Çok basit reçete. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam اَرْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَل۪يلِهِ diyor. Kişi arkadaşının dini üzeredir, arkadaşının ahlakı üzeredir. Yani insanlar kimlerle oturup kalkıyorlarsa onların ahlakından nasip alırlar. Ahlak da tıpkı fiziki rahatsızlıklar gibi bulaşıcıdır. Dolayısıyla iyi insanlarla oturursanız, gündeminde iyilik olan, hayır olan insanlarla oturur kalkarsanız, siz de bir müddet sonra onlar gibi iyiliği düşünmeye, konuşmaya başlarsınız. Nitekim 5. Raşid Halife olarak tarihe geçmiş olan Ömer bin Abdülaziz halife olduğu dönemde rivayetler odur ki insanlar bu gece kaç rekat namaz kıldın, kaç hatim yaptın diye birbirlerine sorarlardı. Sonrasında işte kralların, devlet başkanlarının, siyasetin dünyevileştiği dönemde ise şimdi insanlar birbirlerine soruyorlar. Senin kaç tane villan var? Hala bir özel uçak alamadın mı kendine? Bütün gündem dünyayı nasıl sömürdüğümüzle alakalı bir gündem haline geliyor. Dolayısıyla bu kardeşimiz eskiden hakka, hakikate karşı duyarsızmış. Sonra böyle bir duyar kazanmaya başlamış. Bunun kaybolmaması için bu hassasiyeti taşıyan insanlarla beraber oturup kalkması lazım. Ahireti gündem yapan insanlarla oturup kalkması lazım. Yaptığın en küçük bir haksızlığın bile kıyamet gününde hesabını vermenin çok çetin olacağının şuurunda ve farkında olan insanlarla oturup kalkması lazım ki bu hassasiyeti canlı olsun, diri olsun, kaybolmasın. Eğer çevresini değiştirir ve eşkıya ile beraber, yani dünyayı gündem yapan, dünyalığı gündem yapan, haram helal ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım düşüncesiyle hareket eden insanlarla beraber olursa bir müddet sonra onlar gibi olmaya başlar. Nihayetinde insanlar doğduklarında hep fıtrat üzere, yani sağlam Müslüman bir kimlikle doğuyorlar. Ama çevresel faktörler, içinde bulundukları şartlar onları farklı ortamlara kaydırabiliyor. Annesi, babası, çevresi Müslümansa Müslümanlığa devam ediyor. Yok değilse farklı yollara sapabiliyor. Onun için mutlak surette bir insan kimlerle oturup kalktığına bakmalı. Hani bugün modern zamanlarda şöyle bir ifade var. İnsan vakit geçirdiği 5 insanın ortalamasıdır deniliyor. Kimdir o 5 insan? Bunlara bakmalı. Bu 5 insanın gündemi nedir? Onlara bakmalı. Kendisini efendim aynada öylece görmeli. Nitekim bir hadis-i şerifte de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam el-mü'minu mir'atul mü'min diyor. Mü'min mü'minin aynasıdır. Yani oturup kalktığın insanlara bak, sen de onlar gibisin. Eğer oturup kalktığın insanları beğenmiyorsan, o zaman beğendiğin insanlarla oturup kalkman lazım. Gündemi ahiret olan, efendim görüldüğünde Allah'ı hatırlatan güzel insanlarla beraber oturup kalkarsa bir insan, onlar gibi güzel niyetler taşır. Cenab-ı Allah bizi salihlerle beraber eylesin.
Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftaki İlmihal Saati programının sonuna erdik. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.